Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacıgan'dan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben sunucunuz Numan Nurul Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
Eyvallah hocam. İmam Rabbani'nin Mektubat isimli eserinde 171. mektubuna gelmişiz. Bakalım İmam Rabbani bu mektubunda bize hangi mesajları veriyor efendim?
Eyvallah, buyurun.
Konusu züllü ve inkisarı tercih, kulluk vazifelerini eda, şeriat sınırlarını muhafaza, sünnet-i seniyeye ittiba, Allah korkusu. Bayağı bir geniş.
Geniş bir elbazeden başladık inşallah. Evet. Bu derste biter.
İnşallah hocam. Diyelim. İmam Rabbani Hazretleri bu mektubu Şeyh Tahir Bedahşi'ye yazmış. Allah'a hamdolsun, salat ve selam Seyyidül Mürseline ve onun pak âline olsun. Bilesin ki bizim dervişlere lazım olan şunlardır. Züllü ve iftikarı tercih etmek.
Yani burada tabi Estağfirullah. Ya eyyuhennâsü entümül fukarâ'u ilallah diyor Rabbimiz. Ey insanlar, siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız.
Muhtaçsınız.
İstigna hali çok kötü. Ben kimseye muhtaç değilim. Başı dik gezmek. Hani dağları ben yarattım edasıyla. Vallahi. Değnek yutmuş gibi gezmek. Kibir. Bir Müslümana yakışmaz. Hele hele Sufi'ye hiç yakışmaz. O yüzden Sufi devamlı bakışları ayakların ucunda, nazar perkatem olur, tevazu gösterir. Burada zül dediği işte boyun kırıklığı, boyun efendim büküklüğü, işlediğimiz günahların, hataların efendim yükü altında belimizin bükülmesi demek. Şimdi maalesef tabii bugün şunu da söyleyeyim kıymetli dinleyicilerimiz, maddi olarak refah bir dönemde yaşıyoruz. İnsanların yürüyüşleri, konuşmaları efendim, araba sürüşleri hepsi böyle ben de çok var, ben müstahniyim, ben zenginim, kimseye ihtiyacım yok, kimseye eyvallahım yok şeklinde bir mesaj veriyor mu, vermiyor mu? Maalesef kibir oranı artmaya başladı. Yani küçükler büyüklere saygı göstermez oldu. İşte bu istinanın getirdiği, bulluğun getirdiği bir problem. Bir Müslüman ne kadar varlıklı olursa olsun hiçbir zaman bu tavırlara girmemeli yani. Ben şimdi arkadaşlara şunu söylüyorum Numan Bey. Bir arkadaşımızın yürüyüşünden bana selam vermesinden cebinde kaç para olduğunu tahmin edebiliyorum. Diyorum hocam diyor nasıl anlıyorsun? Yani sihirbaz mısın? Müneccim misin? Yok diyorum. Arkadaşın cebi çok kabarıksa, banka hesapları doluysa efendim... yani dükkanları iyi iş yapıyorsa, özgüveni yüksekse ne haber hoca diyor böyle falan. Hı. Allah Allah. Yani çok samimiyetimiz yok ama diyorum ne biçim böyle bir laubali, hı hı, umursamaz, hı hı, sen de kimsin tavrıyla bir selam. Hı hı. Bunu hepimiz hissediyoruz değil mi? Bir diyelim ki zatı ziyarete gidiyorsunuz. Bakışından, otur demesinden, el işaretinden hemen anlıyorsunuz.
Evet.
Bu adamın size değer verip vermediğini, öyle mi değil mi? O yüzden ya bugün bir resim gördüm, çok üzüldüm yani gazetede. Eski bir başbakanımız Amerika'da bir cumhurbaşkanını ziyarete gitmiş. Hmm. Bir bakışları var ki tahkir edici yani.
Duruşları, bakışları.
Duruşları, bakışları. İsmi lazım değil şimdi. Hmm. Şimdi tabii onu da söyleyeyim. Bu boynu büküklük Müslümana karşı, Rabbimize karşı. Hmm. Kafire, müşriye karşı eşitte diyor ayet-i kerimede şiddetli olmak. Onlara karşı onların yaptığı hareketlere mukabele etmek o da bir sadaka. Şimdi İslamiyet denge dini. Zül ve iftikar derken bunu Müslümana karşı yapacağız. Hı-hı. Kafire, müşriye karşı yapmayacağız bunu. Bugün tam tersi maalesef.
Maalesef.
Müslümanlar kendi arasında şiddetli efendim saygı şeyi düşük. Birbirlerine böyle efendim kıymet vermiyorlar. Ama bir yabancı gelse, hı-hı, bir efendim gayrimüslim gelse hepsi seferber oluyorlar. Uluslararası ilişkilerde böyle, günlük hayatımızda böyle, ticari ilişkilerimizde böyle. Müslüman adam yerine koymuyor. Ama diyelim batılı bir şirketle iş yapacak olsa, böyle 3 kuruşluk basit bir şey olsun, böyle bir abartıyorlar falan.
Evet.
O yüzden bu Rabbimize karşı boynu bükük olacağız, günahlarımızın ağırlığında. Müminlere karşı mütevazi olacağız, yine bir boynumuz bükük olacak onlara karşı. Ama dediğim gibi her şeyin bir ölçüsü var. Evet. İslamiyet, muhtedil, orta din. Mümine karşı tevazu, Rabbimize karşı boyun büküklüğü ama onun dışındaki İslam düşmanlara karşı da yeri gelince efendim kibir göstereceğiz. İmam Rabbani tabi bunu burada ifade etmemiş ama
evet,
genel mektubatından hep bunu anlıyoruz.
Zaten İmam Rabbani de kıymetli hocam Ekber Şah huzuruna çağırdığında hani bir hapse atıyor, daha sonra huzuruna tekrar çağırıyor. Belki akıllanmıştır diye kendisine evet. göre. Huzuruna çağırdığında bana secde et veya önümde eğil dediği için, daha önce eğilmediği için bir zincir yaptırıyor kapısına. Evet. Belki eğilir de girer diye. İmam Rabbani bunu da sezdiği için, firasetli olduğu için dizini kırarak ama yine de eğilmeyerek giriyor.
Yani yine
bunu yapan bir insan bu tavsiyeyi veriyor.
Tabii şimdi yani padişaha secde etmek. Eski dönemlerde bu ayetlerde geçiyor biliyorsunuz. Vardı saygı evet. secdesi. Yusuf Aleyhisselam dedi ki rüyamda ben işte 11 yıldızın bana secde ettiğini görüyorum. Bu saygı için yapılıyordu ama İslamiyet bunu nesettiği için ama bu Ekber Şah'a bazı yanındaki efendim
dal kavuklar
bu böyle olmalı. İşte padişaha herkes saygı göstermeli. Siz müçtehitsiniz. Siz esasında din de alimsiniz falan diye onu şişirterek İslam'ı içeriden tahrip etmek istemişlerdi. Şimdi İmam Rabbani böyle mücahit bir adam. Yani
bu dönemde
yeri geldiği zaman da kendi şeyhine karşı saygısı başka. Ama İslam'a böyle zarar veren bir kim olursa olsun, zamanın padişahı bile olsa ona karşı da eyvallahı yok. Bugün maalesef biz bunu kaybettik. Şimdi öyle İslami gruplar var sözüm ona. Yani Müslümanlara karşı her türlü şeyi gösteriyorlar. Efendim ama dışarıda gayrimüslimlere karşı her türlü zilleti de gösteriyorlar.
Evet.
Müslüman bu duruma düşmemeli yani. Müslümanın ayette de geçtiği üzere şeref, asalet müminlerin yanında, Allah Resulü'nün yanında, Rabbimizin yanında. Önce tabi Rabbim tersten söyledik bunu. Önce müminlerle dost olacağız. Peygamberle dost, Allah'la dost olacağız. Yani başkalarıyla şeref bulmaya, efendim yok Avrupa Birliği, yok bilmem Amerika, yok bilmem işte Rusya, yok bilmem Çin. Bunlarla yani şeyden çok kendi müminlerimize, kendi insanımıza değer vereceğiz. Belki biraz konu farklı yere kaydı ama bu demek yani inkısar, boyun kırıklığı, boyun büküklüğü demek. Hatta bu konuda bir de İbn Ataullah el-İskender Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Benim çok hoşuma gidiyor. İnsanı günaha sokan, kibre sokan ibadettense insana boyun kırıklığını gerektiren efendime söyleyeyim günah daha iyidir. Şimdi biraz ters bir mana oldu. Nasıl diyeceksiniz? Yani
ileride de söylüyor zaten.
İyisi
sanki.
Olur mu?
Evet.
Şöyle adam bir cami yaptırıyor. İşte şöyle cami yaptırdım, böyle yaptırdım. Her yerde bunu övüyor. Onunla iftihar ediyor, gururlanıyor, kibirleniyor. Camiye kendi ismini veriyor falan. Böyle onu caminin sırtından başka şeyler yapmak istiyor falan.
Siz daha önce anlatmıştınız. Teheccüd kılan, hayır bunu değil. Teheccüd kılan çocuk işte ya baba işte bak biz teheccüd kıldık da milletin geri kalanı uyuyordu falan deyince. Babası diyor keşke uyusaydın da onların günahını almasaydın. Ya, bu tabii. da benzer bir olay bu da.
Aynen böyle. Şimdi hatta bunu mesnevide çok geçer. Bir gün adamcağızın birisi diyor namazı geç kalmış cemaate. Cemaat dağılıyormuş. Demiş ki onlara ya demiş namazı kaçırdın mı? Yani cemaat bitti mi? Oradan demiş ki birisi kardeşim bitti ama demiş. Sen demiş şu gönül yanıklığını bana ver. Ben de sana cemaatin sevabını sana vereyim. Evet, kıldığım namaz senin olsun. Sen bu gönül yanıklığını bana ver. Adamcağızın gönlü öyle yanmış ki namazı kaçırdım diye. Şimdi bazen insan ufak bir hata işler. Gönlü kırık olur. Rabbine karşı böyle efendim münkesir, boynu bükük olur. Bir de insan vardır. Ufacık bir hayır yapar. Herkesin başına kakar. Hatta ayet-i kerimede geçiyor ya. Bana diyor İslam'ınızı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala savunuyor. Ve la temennu aleyye islamakum. Sakın ha gelip de peygamberin yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz mümin olduk ha. Biz olmasak halini görürdün. Gibi diyor peygambere karşı. Minnette onu minnet altına sokmayın.
Evet.
Esas diyor ben sizi minnet altına sokarım diyor Rabbimiz. Eğer iman ediyorsanız, iman büyük bir nimet olarak görüyorsanız onu size veren benim diyor. Böylece yani mümine karşı, peygambere karşı, Allah dostlarına, velilere karşı mütevazi olacağız.
Evet.
Ama din düşmanlarına, İslam düşmanlarına karşı da gereği yapılacak yani.
Evet.
İslam alimleri bunu söylüyor. Bugün maalesef ters oluyor. Allah hepimize selamet versin, akıl Amin. Fikir versin. Yani İslam'a düşman olanlara karşı böyle daha şey oluyoruz. Efendim daha böyle alttan alıyoruz. Ama Müslümanlara karşı en ufak bir hatalarını görünce daha acımasız, daha sert olabiliyoruz. İmam Gazali buyuruyor ki mümin, gerçek mümin başka bir müminin hatasını görse ona bir mazeret arar. Acaba bilmeyerek yapmış olabilir, belki zorda kalmıştır.
İyiye yorar.
İyiye yorar. Münafık ise diyor müminlerin ayıplarını, kusurlarını araştırır. Evet.
Evet. Yüce Hakk'a tazarru ve ilticada daima onun zatına karşı inkisarda bulunmak.
Evet Rabbimize karşı yani vazifemizi yapamamış olmanın verdiği boyun büküklüğü olacak. Hani Allah'ım şöyle namaz kıldım, böyle hacca gittim. Hani anlatırlar ya fıkradır da. Adamcağızın birisi hacca gitmiş. Ey Kabe demiş, hacı yüzün görsün bir. Şimdi kendimizde ya biz, ben diyorum ki bazen kendi kendime, Allah'ım diyorum bırak ibadet, yani bırak günahlarımı, hatalarımı. Biz yaptığımız ibadetlerden tövbe etmemiz lazım. O kadar ibadetlerimiz bile eksik ki. Yani siz bir insana kirli bir hediye götürseniz değil mi? Kirli bir kağıda sarmışsınız hediye. Ne yapar ev sahibi? Belki yüzüne çalar. Belki de atar bir kenara. Yüzüne bir şey söylemese bile ya. Böyle hediye mi olur der. Şuna bak, gazete kağıdına sarmış. Efendim böyle böyle kirli bir kağıtla hediye getirmiş der. Şimdi Rabbimize yaptığımız ibadetler bile o kadar sıkıntılı ki. Huşumuz, huzurumuz, takvamız, ihlasımız o kadar yani problemli ki. Hele artık yaptığımız hataların hatta hesabı yok. O yüzden Rabbimize karşı hep böyle, Allah'ım senin verdiğin nimetlerin kıymetini bilemedin. Senin verdiğin nefeslerin hakkını veremedim diye bir yakarış, bir boyun büküklüğü içinde olacağız ki. İnşallah Rabbim bu halimize bakar da affeder. Yoksa hadiste de geçtiği üzere hiçbiriniz diyor kendi alın teriyle, yani kendi ibadetleriyle cennete gidemez diyor Peygamberimiz. Hatta diyor ki ya Resulallah sen de mi gidemezsin? Hani biz gidemeyiz tamam da sen Allah'ın Resulüsün, Peygamberisin, rahmetelil aleminsin. Hayır diyor, ben de gidemem. Ancak diyor Rabbim beni merhametine, mağfiretine daldırırsa
evet.
O hariç. Evet. Bunu bilmemiz lazım. Hiçbir zaman yaptığımız ibadetlerle, buna biz ucup diyoruz. Ucup, yani yaptığımız ibadetleri beğenme, kendimizi beğenme, dini taraflarımızı beğenmek diyoruz. Bu da tabii şeytanın müminlere sağdan girmesi. Yani bir insana önce diyor ki ibadet yapma, namaz kılma, kimseye iyilik yapma. İlla yapacağım derdi, ısrar derdi yaparsan bu sefer de ya amma güzel namaz kıldın. Amma güzel, amma çok infakta bulundun. Bak kimse senin gibi cömertçe vermiyor. Sen bir tanesin gibi adamı şımartan tabi bu tavırlara yansıyor. Belki kimse bunu söylemiyor ama bazen görüyorsunuz bir hayır sahibini. Yani böyle gurum gurum kuruluyor yani. Ne yaptın? Allah için ibadet yaptın. Yaptın ama karşını Allah'tan alacaksın. Niye yani bu hava? Niye bu efendim şişkinlik? Hakikaten bunu iyi düşünmemiz lazım.
Evet. Bu da galiba bir kısır döngü gibi muhterem hocam. İnsan Cenab-ı Allah'a yaklaştıkça, Cenab-ı Allah'ın lütfu ve kereminin büyüklüğünü görünce, şahit olunca, anladıkça kendi yaptıklarının ne kadar küçük olduğunu. Hani siz yine anlatmıştınız ya. Yani padişaha su götüren çöldeki bedevi tarzı.
Öyle.
Yani oradaki padişahın keremini gördükten sonra suyun kıymeti azalıyor. İnsan da yaptık bu ibadetleri Cenab-ı Allah'ın lütfunu, keremini, büyüklüğünü gördükçe ne kadar küçük olduğunu anlıyor.
İşte bunu hala hissedersek.
Hissedersek ne güzel. Devamlı bir pişmanlık halinde oluruz.
Ya, ama hissetmez de ya evet. Ben de esasında topluma bakarsam ben çok iyi bir insanım.
Ya.
Kimse namaza gitmezken ben cumaya gidiyorum. Kimseye 5 kuruş vermezken bak ben iyi kötü 3-5 lira... sadaka veriyorum gibi havaya kapılırsak
Allah'ım abisi.
O zaman biz kaybederiz.
Allah'ım
yani bizim abisi. Ölçümüz ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'in hayatı, yoksa toplum, dışarıdaki insanlar değil.
Değil.
Evet.
Evet. Kulluk vazifelerini eda etmek suretiyle şeriat sınırlarını muhafaza etmek, sünnet-i seniyye üzerine tabi olup gitmek ki o sünnetlerin sahibine selat ve selam olsun.
Tabii diyor. Şeriatın sınırları bugün özellikle günümüzde çok önemli. Yani bazı sufi çevrelerde bile maalesef, yani tasavvuf demek, bırakın haramı, helalı, onun ötesinde en ufak şüphelden kaçınmak. Zaten bir sufi haramdan kaçar.
Evet.
Zaten farzları fazlasıyla yerine getirir.
Şüpheli olanlardan da uzak durur.
Artık farzları aşmış, nafileye başlamış. Detay nafileler. Yani 5 vakit namazını camide kılar, artı evabin kılar, kuşluk kılar, teheccüd kılar. Yani artıran bir insan demek.
Ya diliyle gıybet etmeyi bırakın, tabii, kalbinden de kimseye
kalbinden bile suizanla bulunmaz, evet. Kötü düşünmez.
Ne kadar hassas bir durum.
Şimdi bugün bu hassasiyeti şunu da üzülerek söyleyelim. İslam aleminde kaybolmaya başladı. Yani işte zekat mesela verilmez veya böyle üstün körü verilir hale geldi. Ne bileyim öşür hele ülkemizde hiç kalmadı neredeyse. Miras paylaşımlarında efendim insan şimdi mesela Allah bunları çok sınırları açık ve net çizmiş.
Hı hı.
Diyelim ki erkeğe 2 pay, kızlara 1 pay. Sadece erkek kız meselesi değil.
Değil.
Yani mirastan diyelim ki bir delikanlı genç yaşta zengin oluyor. Onu büyüten, saçını süpürge eden efendim annesi onun mirasından 1 lira alamıyor. Belki 1 hafta evli kaldı. Bütün mirası eşine gidiyor. Çocuklarına
evet.
gidiyor. Peki o annenin hiç mi hakkı yok? Babanın hiç mi hakkı yok mesela, değil mi? İslamiyet çok daha böyle ince bir miras sistemi getirmiş. Ha bunu kardeşler anlaşarak mesela yerine getirebilirler. Şeriatın sınırları demek esasında İmam Rabbani diyor ki insan diyor şeriatın sınırlarına dikkat ettiği zaman alışveriş dahi yapsa o zikirdir.
Ya.
Yani şimdi siz kuyumcusunuz mesela. Aman Allah'ım o kadar dehşet şeyler var ki bu para alışverişlerinde. Faize düşmek çok kolay.
Evet.
Orada bir insan kuyumcu dükkanı olsa veya market olsa. Markette abuk subuk gazeteler satmasa mesela.
Hı hı.
Ne bileyim böyle insan sağlığına zararlı şeyler satmasa. Hatta içinde belki domuz maddesi olan gıda maddesi satılıyor bazı mağazalarda. Hı hı. Ya ben bana ne ben karışmam yok. Bence her mağazaların da böyle bir şer'i danışmanı olacak. Mesela ben tuhafiye dükkanımda, şu mağazamda şu eteği, şu kıyafeti satabilir miyim? Diyelim ki yakası, dizi yırtık, namaz kılsa namazı efendim bozacak şekilde pantolonlar, ne bileyim daha böyle İslam'a aykırı olan kıyafetler satabilir miyim? Veya ben müteahhitim.
Evet.
Bakıyorsunuz tuvaleti, banyosu kıbleye bakıyor falan. Yani böyle
evet.
İslam'a aykırı. Hatta haremlik selamına uygun olmayan değil mi böyle
maalesef.
Yani mahremiyete
özellikle son zamanda yapılanlar.
Yani adam bir daire yapıyor mesela tek bir oda.
Evet.
Giriyorsunuz hepsi böyle hepsi iç içe. Yani bir Müslüman müteahhit bunu yapmamalı bence.
Hatta daireyi bırakın hocam komple bina yapıyor.
Evet.
Bu bir dairede oturan karşı dairede oturanı da görüyor. Yani şeffaf bina adıyla şeffaf bina. Karşı dairede oturan kişinin ne yaptığını da görüyorsunuz.
Bence
mahremiyet adına hiçbir şey kalmamış.
Bunlardan hep sorumluyuz. Yani iş yerlerimiz ya. Varsa iş yerlerimize bu işi bilen Allah korkulu bir arif, alim zat çağırıp hoca efendi, hocam bir baksın bizim iş yerinde İslam'a aykırı neler görüyorsunuz? Her türlü ihtilat ortamı, her türlü efendim gayri İslami alışverişler,
evet.
Reklamlar. Ya bakıyorsunuz bir İslami şirket, zekatını veren, hayırsever bir İslami şirket reklamlara uygun olmayabiliyor. Ayrı zamanda hocam ne yapalım? Zaman böyle. Uyumak zorundayız. Yapmazsak ayakta kalamayız. Doğru ama Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki ayrı zamanda diyor İslami yaşamak avuçta ateş tutmak gibi olacak. İşte o ateşi tutmaya çalışacağız yani. Elimizden geldikçe. Yani bütün içinde bulunduğumuz sahaları İslamileştirmeye çalışacağız.
Evet.
Ya bir insan evini İslamileştirir. Başka bir insan patrondur. İş yerini İslamileştirir. Hakikaten elhamdülillah öyle iş yerlerde gittik ki adam iş yerinin ortasına mescit yapmış. İster istemez ezan okununca mesela herkes rahat gidip namazını kılıyor. Ama duyduk ki bazı yerlerde özellikle mescidi kaldırıyorlar iş yerlerinden.
Evet.
Kimse namaz kılmasın diye. O yüzden yani şeriatın sınırlarına sünnete uymakla hepimiz mesulüz. Yani sadece camiye gidince, evimize gelince değil. İş yerimize gidince de hele hele bir de güç sahibiysek. Hani insan mecbur kalmıştır, imkanı yoktur. Bir işe girmişsinizdir de şartları değiştirme imkanınız yoktur. Orada bile daha hemen İslami bir ortam bulunca kaçmanız lazım. Hatta İslami ortamdan 3-5 lira azsa maaşın yine orayı tercih etmek lazım. Şimdi ama bakıyorsunuz adamın imkanı da var. İş sahibi, patron, işveren. Yani %99 değil de %85 kazanacak. Yok illa ben %100 kazanacağım diyor. %5'lik onluk kaybı dahi zarar sayıyor. Bu da tabii nefsin şeysi. Çünkü nefsin en büyük şeysi açlıkla fakirlikle bizi korkutmak. Aman diyor bu reklamı vermezsen firman bu sene %50 daha az kar eder. Etsin. Ya ne olacak? İsim ne nice zengin ülkeler var değil mi? Bak Suriye'yi görüyorsun.
Evet.
Bir anda bütün binalar yıkıldı. Efendim tarlalar perişan oldu. Bütün dükkanlar yıkıldı. Bir anda beş parasız kaldılar yani. Allah'a takdir ederse senin o kazancını Karun'da geçiyor ya.
Evet.
Yerle bir eder.
Yerle
o yüzden,
bir eder.
Allah İmam Rabbani'den razı olsun. Hep Kur'an diyor. Sünnet
şeriat,
diyor.
Sünnet diyor.
Şeriat diyor. Aman ne olur bu sınırlara uyalım diyor. Bugünkü de elhamdülillah etrafımızdaki, civarımızdaki Allah dostu güzel insanlar da hep bunları söylüyor.
İmam Rabbani bunları söylüyor ama hocam sanki biz bunu ters anlamışız. Şeriatın sınırları derken dış sınırlarına doğru zorluyoruz. Yani diyelim ki farzı kılıyoruz. Ya farzı kıldık, sünneti kılmamıza gerek yok diyoruz. Halbuki tam tersi. Hani dediniz ya sufiler bu işi daha da ileri götürüp nafileleri yaparlar diye. Günümüz Müslümanları da herhalde tam ters dış sınırlarını alıyorlar.
Yani tabii elhamdülillah bu
hassas olmak gerekiyor.
Civarımızda şeriatı yaşamaya çalışan çok güzel tertemiz kardeşlerimiz, dostlarımız da var. Allah'a hamdolsun. Onları görmek de bize ayrı bir manevi zevk veriyor. Bize cesaret veriyor elhamdülillah. Güzel Allah dostları var. Hep farzlara ihtimam deniliyor. Ama nedense bazen bazı sufi çevreler bile Bu farzlar konusunda, yani daha doğrusu farz demeyelim. Farz herkes yapıyor. Onu farz
herkes yerde, yapıyor.
Haramlardan kaçmak diyelim,
evet,
hadi.
Evet.
Yani faizden kaçmak, ihtilattan kaçmak. Bu konuda bakıyorsunuz bir dikkat eksikliği olabiliyor.
Açık aramaya çalışıyorlar.
İşte İmam Rabbani Hazretleri bunu bize hatırlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah biz de maneviyat arayışımızda bütün yol haritamız Kur'an ve sünnet çerçevesinde olsun.
İnşallah hocam. Diğer bir madde, hayır işlerin tahsilinde niyeti halis kılmak.
Şimdi insan, tabii şeytan maneviyat çevrelerinde hep niyetleri bozmaya çalışır. Artık hayır engel olamaz. Ben bir cami yaptıracağım diye karar aldınız. Der ki yani küçük yaptır, daha az masrafa yaptır. Pazarlık yapar şeytan sizinle.
Sağdan yaklaşır.
Ama niyetiniz de mesela bozdurur. Der ki ya bu camiye kendi ismini ver. İsim vermek kötü bir şey değil belki de hani. Hı-hı. Yani altına da bir işte efendim dükkan aç, ne bileyim. Veya işte efendim açık açık ver yaptığın hayırları, herkes görsün, herkes bilsin. İmam Gazali bu konuda çok güzel bir şey söylüyor. İnsan diyor bazen bir işe iyi niyetle başlar. Hı-hı. Ortasında niyeti bozulur. Bazen kötü niyetle başlar.
Ortasında niyeti düzelir.
Ortasında niyetini düzeltir. Hani bir insan camiye mesela, hani gençler oluyor bazen. Bir kız alacak, babasına görünmek için camiye gitmeye başlıyor. Sonra kız alınca mesela camiyi tamamen terk ediyor. Bazen tam tersi de oluyor. Kız alamadığı halde ya camiye gitmek çok güzelmiş diyor. Hmm. Niyetini düzeltip camiye devam edebiliyor. Bunun gibi hani o yüzden niyetler çok önemli. Bazen başta sağlam olur, ortada bozulur. Bazen ortada düzelir, tekrar sonunda da bozulabilir. O yüzden buna biz ihlas diyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki din diyor, şeriat 3 bölümdür. İlimdir, birinci maddesi, ikincisi ameldir, üçüncüsü ihlastır. Zaten diyor tasavvufun amacı ihlası sağlamak, tam ihlası gerçekleştirmek. Allah için sırf ne yaparsan yap, en ufak bir katkı maddesi, yabancı madde olmayacak içinde. Hangi hayır olursa olsun. Yani namaz kılarsın, birisi görür hoşuna gider. Ya beni namaz kılarken görürler dersin. O bile çok yanlış. Ya mükafatını Allah verecek. Eğer böyle yapmazsak, ki hadiste geçiyor, tehditler çok ciddi tehditler var.
Değil mi?
Adam cihada gidiyor, şehit olduğunu zannediyoruz. Diyor ki Peygamber hadiste, diyecek ki Yüce Rabbimiz, sen diyecek benim için şehit olmadın. Kahraman desinler. Veya ırkçılıktan dolayı. Ne kahraman millet desinler diye savaştın.
Dediler
bu da senin hakkında bu denildi. Mükafatını dünyada aldın zaten.
Allah korusun hocam ya. Denilmesi bile bir imtihan gibi. Yani ya ne kadar cömert birisi denilmesi bile.
Yani tabii o riskli biraz sonra gelecek.
Evet, gelecek hocam. Çok kıldan ince bir yani, ayrıntı yani.
Bunu siz istemezseniz evet. Allah sizi efendim meşhur ederse o ayrı konu.
Evet.
Ama içimde ya bir bilinse zaten nefsin en büyük şeysi zevki diyorlar.
PR.
Bilinmektir. Ya adam bilinmek için şimdi okyanusu yüzerek geçiyor buradan. Ne evet. bileyim yani işte Kıbrıs'a kadar yüzüyor. Antarktika'yı efendim işte yalın ayak başı kabak geçmeye kalkıyor. Evet. Ya bunun insanla ne fayda var? Çok fayda yok esasında. Hani araştırmacı sözüm yok. Hani araştırma yapmak için adam gider Antarktika'da istasyon kurar. Tamam bir amacı var. Sırf çölü açtın yürüyerek. Ya kardeşim gemi var. Şimdi hani denizden gidebilirsin. Tanklar var, otobüsler var, uçaklar var. Motosikletler var. Yani yürüyerek kendi hayatını niye risk atıyorsun? Yarın çölde seni bir kurt yese, bir aslan saldırsa, ne bileyim bir vahşi hayvan soksa. Amacı olmadığı için günah bile girersin yani.
Ya, hesabını nasıl vereceksin?
Hesabını nasıl vereceksin Allah'a? Nefis bilinmek istiyor işte. Adam bisikletle Türkiye dolaşıyor. Yani spor için yap da. Yani şimdi bunda yanlış anlaşılmasın. Yani böyle şeye karşı değiliz. Ama sırf bilinmek, meşhur olmaksa amacımız.
Evet.
O zaman sıkıntı var. İşte bunu söylüyor İmam-ı Rabbani Hazretleri.
Ya uzaydan atlamalar filan, ondan sonra dağın yamaçlarının tehlikeli hareketler yapmak, sonra onları alıp sosyal medyada herkese yaymak. Yani dediğiniz gibi bu nefis PR'ı çok seviyor.
Tam şimdi yeri geldi, evet. Selfie filan yapıyorlar.
Hadi bakalım evet. Şimdi. Selfie çekip
bu tasavvufa çok aykırı bir şey diyorum ben. Self demek zaten kendim, nefsim. Kendi. Nefsini abartmak için. Adam gidiyor uçurum kenarında, arkasında büyük bir dağ ve uçurum. Ya orada olsa Nurat da her gün.
Öldü bir tanesi inanın, geçen gün hocam.
Her Allah'ın günü hemen hemen yani Türkiye'de olmasa bile bir ölüm haberi geliyor evet, dünyadan. Evet. Arkasında timsah var işte efendim selfie yapmaya kalkıyor. Arkasında bilmem vahşi hayvan var selfie yapmaya evet. kalkıyor. Orada hayvanat bahçesindeki aslan yakalıyor herifi ısırıyor falan. Kimisi dağdan düşüyor, kimisi uçuruma düşüyor, kimisi nehre evet. düşüyor. Aman Allah'ım nedir bu Allah aşkına ya? Yani işte nefis kendini gösterecek ya. Bak ben işte falanca yere gittim kimsenin gitmediği bir yere gittim falan. Yani gittin güzel tefekkür et.
Evet.
Allah'ın azametini gör. Yok. Mesele o değil.
Macera.
Mesele bir macera. De Numan Bey de görsün benim evet. gittiğim o ücra dağ köşesini. Ya o senin derdin başkasına tefekkür ettirmek. Önce evet. kendini iş yap. Tabi bunların cezası da oluyor yani bu tür malayani işler. Bazen çok ağır
evet.
cezası da olabiliyor.
Çok zor hocam. Günümüzde gerçekten tam ihlas yakalamak. Hani bu tanıtımın, PR'ın, reklamın varsa iyisin, reklamın varsa yükseksin, başarılısın denilen bir dönemde her şeyi Allah rızası için yapmak. Ya ihlas, Allah kolaylaştırsın
öyle
hocam.
Öyle ters ki evet. kurulan sistem. Bir yere gideceksiniz, bir evet. iş görüşmesi.
İşte adınız, efendim, etiketiniz.
Kıyafetiniz şöyle evet. olacak, etiketiniz böyle olacak, evet, ayakkabınız evet. şöyle parlak olacak. Hep böyle dünyalığı ve dünyevi efendim süsleri hoş gösteren bir sistem içinde yaşıyoruz. Tabakatan zor yani.
Evet.
Artık ne kadar kendimizi koruyabilirsek bu efendim gidişattan o kadar iyi. Yoksa yani ben de sisteme uydum derseniz
evet.
dünyanın gidişatı işte iyi değil. Kadınları değil. Daha çok böyle açıklığa saçıklığa iten.
Evet.
Onların böyle efendim işte değil mi görüntülerini ticarileştirmeye çalışan metalaştıran evet. bir anlayış var piyasada.
Evet.
Bunlardan kaçmak durumundayız. Yoksa ben canım eve gelince güzel böyle İslamiyet yaşarım. İş yerinde, sokakta istediğim gibi davranırım diye bir şey İslam'da yok. Hele sufiler arasında hiç yok. Çünkü sufiler dediğim daha detaylı yaşayan insanlar. Daha evet. ince ince yaşayan insanlar. Evet. Gönül kırmak yok. Bırakın adam aldatmayı falan. O zaten sufinin gündeminde olamaz. Adam aldatmak, herifin parasına kızları almak. Yani bir insanın gönlüne bir diken batırmak dahi. Daha dün bir yerde okumuştum. Beyazı Bistam Hazretleri bir gün camiye giderken ayağı kayıyor, bir duvarı kirletiyor böyle. Ayağındaki çamur veya işte eli falan neyse. Hani boyası falan demek ki çirkinleşmiş. Ya diyor, daha namaza var. Gideyim diyor şu duvarın sahibinden özür dileyim, hakkını helal etsin. Buluyor ev sahibini, diyor kusura kalma duvarınızı kirlettim. Hani elim ayağım kaydı, çamur sıçrattım, güzelim boyası bozuldu. Şimdi bazen değil mi arabayı bir açıyorsunuz yandaki arabanın mesela boyasını döküyor şimdi.
Hı hı.
Ne bileyim trafikte oluyor böyle park eden bir arabayı sürtüyorsunuz durup dururken yani hatta dikkatsizlikten dolayı böyle çok oluyor maalesef. Adamcağız diyor ki ya senin diyor dinin mi bunu sana emrediyor yani bu kadar ince bir hayat maneviyat tarzını. Evet deyince o zaman ben de Müslüman oldum diyor. Bu nezaket karşısında bu incelik karşısında. Şimdi bu tasavvuf biz bunları yapmamız lazımken bugün bırakın bazen. Bunları haramları, helalları yani tartışır hale
Allah
geldik.
Allah korusun hocam. Birisine çarpıp kaçanlar var yani. Allah öldürüp evet. kaçanlar var. Dediğiniz gibi çok mühim, çok önemli.
Yaralı bırakıp kaçanlar var.
Yaralı bırakıp kaçanlar var.
Arabasını görünmeyen bir yere park etmiş. Aynasını Hı-hı. kırıyor, ne bileyim Hı-hı. çarpıyor.
Evet.
Kul hakkı bunlar ya. En azından evet. koy telefonun üstüne. De kardeşim 100-200 lira kaçsa öderim. Hı-hı. Şu telefonu aç Değil yani.
Evet,
ne
evet,
olur yani. Evet. 300-500 lira zarar ödeyince... Dünyanın sonu mu gelir?
Yani.
Nelere para vermiyoruz değil mi?
Evet.
O yüzden bunlar hassas konular.
Bir de hocam İslam'ı sınırlarında yaşamak da şöyle tehlikeli. Yani kendi sınırımızda dediniz ya evime kapanırım, İslam'ı yaşarım derken siz ne kadar geri çekilirseniz aslında batıl da o kadar çok ileri gelecek ve bir süre sonra siz pencereyi, perdenizi açıp da dışarı bakamayacaksınız.
O yüzden en güzel savunma
ileri safhalarda.
Operasyondur evet. yani. Efendim ön almaktır.
Evet, çocuğunuzun okul güzergahında İslam'ı yaymazsanız gün gelir Allah korusun orada artık gidemezsiniz. O yüzden bütün bir alana yaymak İslam'ı, bütün bir camiye yaymak önemli.
İlla ki yani evet. işte İmam Rabbani'nin de bütün ve bütün diğer Allah dostu sufiler, günümüzdekiler olsun, geçmiştekiler olsun. Hep bakıyorsunuz Kur'an diyorlar, sünnet diyorlar, başka bir şey demiyorlar.
Evet.
Aman haram helal hassaseti diyorlar. O yüzden biz de inşallah bu programımızda tekrar hatırlatmış olduk.
İnşallah.
Kıymetli dinleyicilerimize.
Ya bunlar da büyük hassasiyetler aslında. Yani sizin de böyle açıklamanız gerçekten çok güzel. Hani şimdi sünneti yaymak diyoruz. Ondan sonra sınırlarda yaşamak ama yani burada günümüzde herkes şey zannediyor. İslam camide yaşanır, evde yaşanır ama değil işte. Dediğiniz gibi bir kul hakkı nerede? Arabada şoförlük yaparken de bir kul hakkı. Kırmızı ışıkta geçtiğinizde, ambulansa yol vermediğinizde.
Ya tabii bazen bunların insanlar hepsini, evet. öyle araba sürüyor. Kendiniz kaza yapmıyor. Çok usta şoför ama.
Evet.
O kadar usta olmayan bir hanım şoför.
Bir arkasındaki.
Başka bir yaşlı evet. bir şoför.
Evet.
Ondan korkusuyla direksiyon kırıyor. Gidip başka bir yere çarpıyor. Belki ölüyor.
Evet.
Ama o ona kaza yaptıran adam kıs kıs gülerek.
Evet hadi bakalım.
Gazlayıp gidiyor. Şimdi yani. İş mi Allah aşkına bunlar? Evet. Yani bu çok hassas. Allah hepimize yardımcı olsun. Yani gönül hassasiyeti.
Evet.
Bir karıncaya da incitmeme hassasiyeti.
Hı hı.
İnşallah bu incelik bize gelir.
İnşallah hocam. Hayır işlerin tahsilinde niyeti halis kılmak dedik. İçi evet. temizleyip dışı İslamiyet'e uydurmak.
Hem içimizi temizleyeceğiz ki tasavvufun derdi yani içimizdeki gizli kirler var değil mi? Nedir bu gizli kirler? Haset, kibir, kıskançlık, hırs, bunlar gözükmez. Şimdi bir insana baktığınız zaman içinde hırsı göremezsiniz. İçindeki kibri belki tamam yansır yani illaki de. Kibirli adam şöyle bir bakışları, bir burnu havada olur falan da her zaman anlaşılmıyor bunlar. Yani onları tam göremezsiniz. Onları ama Allah görüyor. Onları temizlememiz lazım. Tabii. Çünkü o önce kalpteki duygular sonra fiillere yansıyor. Azalarımıza yansıyor. O yüzden sufiler ne yapıyorlar? Önce gönlü temizlemek istiyorlar. Hatta İmam Rabbani diyor ki tarikata giren diyor derviş farz namazlar ve mürettep sünnetler hariç nafile de yapmaz. Niye? Hatta Sami Efendi Hazretleri anlatırlar. Şu kadar zikrim, fikrim, Kur'an-ı Kerim okuyorum. Onları bırak demiş şimdi. Önce bir kalbe. Çünkü kalp kirli olduğu zaman, temiz olmadığı zaman yapılan ibadetten zevk almaz. Veya niyeti bozuk olur. Önce kalbi diyor İmam Rabbani Hazretleri, lafz-ı celal zikriyle, kelime-i tevhid zikriyle temizleyelim. Orası tertemiz olduktan sonra, o zaman gitse bir insan, dünyevi bir iş yapsa bir sufi, oradan sevaba girer. Niye? Yaptığı işi adam gibi yapar. Dört dörtlük ihsan kıvamında yapar. Yaptığı her iş tebliğ de olur aynı zamanda. Diyelim ki esnaftır. Herkes bakar. Ya derler bu adamın farklılık var. Alması, satması, yalan söylemiyor, yemin etmiyor. Allah Allah ne güzel bir Müslüman. Bu çağda 20. 21. yüzyılda böyle bir tüccar olabilir mi ya? Vay be. Demek ki İslamiyet nelere kadir.
Evet.
Der. Veya tam tersi de olabilir. Vay be bu Müslümanların hepsi yani demek istemiyorum değil mi?
Evet,
dolandırıcı
evet.
Derse Allah göstermesin. Ne büyük bir sakallık.
Nitekim
diğeri de sözün kestim. Başka birisi de gider. Hani bir anlatmıştım kıskanıyorum. Padişahın birisi. Dervişin birisi cuma namazına gidiyormuş. Kafasına bir sopa vurmuşlar.
Evet.
Aman Allah'ım ne oluyor falan der ki bir bakmış demiş. Nedir bu ya? Beni niye vurdunuz? Demişler ki padişah cumaya geliyor. Korumalarda itişip insanı itip kakarak sopada dervişin kafasına gelmiş. Ya Rabbim demiş. Bu adamın demiş cumaya gelen hayrı böyleyse acaba ya. Demiş şerri nasıl çok merak ediyorum demiş.
Evet.
O yüzden bunlar çok dikkatli olmak gerekiyor.
Endonezya'nın Müslüman olmasında, Endonezya'da ilk Müslümanların olmasında hocam tüccarların aktif olduğu söyleniyor.
Aynen öyle.
Değil mi?
Tabii tabii evet. Yani oraya giden ilk tüccarlar adam aldatmamış, eksik bir mal sattıysa tekrar onu sağlamış, borçlanırlarsa bir dahaki sene borçlarını tam ödemişler. Bu oranın sultanın kulağına gitmiş, çağırmış siz niye böyle yapıyorsunuz? Yani bir gemi diyelim ki Veresiye kürk aldınız, baharat o zaman altın değerinde.
Değil mi? Evet.
Kaçıp gidersin. O zaman böyle uluslararası bilmem polis teşkilatı yok.
Yok.
Telefon yok, faks yok. Alan aldığında yanına kar kalır. Yani, ama siz geri getiriyorsunuz. Borçlarınızı ödüyorsunuz veya bir hatalı işlem yaptıysanız onun için özür diliyorsunuz. Efendim onu düzeltiyorsunuz deyince demişler biz Müslümanız. Yalan söylemeyiz, insan aldatmayız. Ya demiş ne güzel bir din. O dine ben de gireyim.
Ya.
Şimdi halimize bakalım. Yani ben bazen soruyorum arkadaşlara bir yabancı. Yani bir efendim İslam şehrine, Bağdat'a, Şam'a, işte İstanbul'a, ne bileyim hatta Cidde'ye, hatta Mekke Medine'de bile maalesef.
Evet orada.
Esnafın ahlakı o kadar kötü ki. Şu kaç para diyorsun? 100 lira. 50 lira olur mu diyorsun? Olsun diyor. Eve gidiyorsun, yani otele gidiyorsun. Aynısını 10 liraya almış bir arkadaşınız. Vay be diyorsun. Ben de iyi pazarlıkçıyım diye yarısını verdim ama hani var ya Türkiye'de.
Evet.
Pazarlık yapmasını hiç bilmiyorsan yarısını ver derler. Onda birini almış diyorlar. Şimdi Allah aşkına bu esnaflık mı? Ya bunu gören bir insan yani hakikaten İslam'dan soğur. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. İslamiyet'i böyle ince ince yaşama hususunda. Zor onu itiraf edelim ki bugün İslam'ı yaşamak bazen adama deli derler. Bazen saf derler. Bazen onu bunu da diyebilirler.
Evet.
İş bilmez derler. Tam tersi kibirli adama özgüveni yüksek derler. Ama akıllı derler.
Aynen.
Desinler. Önemli olan bizim için Rabbimizin bizi beğenmesi, peygamberimize layık olmak. Yani medyanın efendim işte basın yayının övmesi, yermesi. Değil mi şimdi yani medyada bir takkeli isminiz çıksa namaz takkeli. Yani sizi şey görürler böyle. Öyle değil mi?
Evet. Öyle
ama
bir intiba
çok yani. İlginç bir batı tarzı fotoğraf falan giyseniz. O modayı takip eden modern hoca derler belki. Önemli değil. Biz Allah'ın kıymet vermesine efendim salih Müslümanların verdiği değere bakalım. Diğer evet. Kesimleri pek ciddiye almayalım derim.
İyilikleri yapmak hocam tabii önemli. Kötülükleri yapmamak da önemli. Çünkü siz ne kadar iyilik yaparsanız yapın günümüzde özellikle medya veya diyelim ki bazı görüşler veya gruplar sizin yapmış olduğunuz iyiliklerin hiçbirisini görmez. İslami caminin yapmış olduğu bu fedakarlıklar, iyilikleri görmez. Ama en ufak bir kötülükte Allah korusun bir kendini Müslüman zanneden birisi bir hata yaptığında, bir kötülük yaptığında, bir günah işlediğinde, Allah korusun bir çirkinlik yaptığında hemen anında işte filan filan Müslüman gruba dahil olan veya diyelim ki filan Müslüman, kendini Müslüman olarak gören bir kişi bu kötülüğü yaptı diye dünya çapında belki de isminiz çıkar.
Hatta bu yaşanmış bir örnek, Cumhuriyet döneminde 1950'li yıllarda herhalde Müftü Efendi'nin keçisi çalınmış. Hmm. Ertesi gün gazeteler Müftü Efendi keçi çaldı diye, yani sırf İslam'a ve Müslüman'a hakaret olsun diye.
Evet.
Yani aslında o günler devam ediyor.
Ediyor tabii ki.
Bu galiba Müslüman'a aleyhine çok ciddi bir algı operasyonları, kampanyalar var. Biz de bunlara odun taşımayalım.
Taşımayalım.
Onlar vazifesini yapıyor.
Yapıyor. Evet.
Aynı hadise yeni değil esasında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler yapardı. O zamanki şairler, o zamanın basın yayını diyelim, Müslümanlara böyle aşağılamak için fırsat kollardı. Bunlar oluyor ama önemli olan bizim bunlara alet olmamamız, bunlara malzeme
vermememiz. Evet hocam. İçi temizleyip dışı İslamiyet'e uydurmak dedik. Günahların istilasını görerek gayipleri bilen yüce zatın intikamından korkmak.
Aman Allah'ım, yani hakikaten bugün ne kadar böyle rahatız. Rabbimizin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen işte rüzgar eser ondan bile korkarmış, Allah'a sığınırmış. Yani bir acaba bu felaket olabilir mi ümmetime, işlenen günahlara karşı. Şimdi Rabbimize karşı her daim şu kainatta nice ağır günahlar, şirkler işleniyor. Haramlar çiğneniyor.
Her geçen gün artıyor.
Televizyon evlerimize girdi, sabah akşam her türlü pislik kanallarını evimize akıtıyorlar. Ve biz gayet rahat. Yani Allah bizden intikam almaz gibi düşünüyoruz. Yani birisi bize kötülük yapsa değil mi? Bir yani esnafsak müşterimiz veya hocaysak öğrencimiz, belli bir sabrederiz. Yani 3-5-10 oldu mu hemen intikamımızı alırız.
Yani karşılığını verirsiniz
yani
en azından.
Yani gücümüz yetmese bile intikam almaya kalkarız. Dayak bile yesek yani bir şeyler yapmaya çalışırız. Şimdi düşünün ki Yüce Rabbimiz yani kadir mutlak, gücü her şeye yeter. Onun karşısında bu kadar rahatlık, bu kadar efendim cüretkarlık gerçekten bizim cehaletimizi gösteriyor. Başka bir şey değil. Hani bir çocuk eline efendim sopa alır. Eğer hiç hayatında köpek görmediyse gider kocaman bir köpeğe kafasına vurur sopayla. Bilmez onun yani ısıracağını. Efendim,
cesareti cahilliğinden kaynaklanıyor.
Tabii. Bizim de şu anda esasında marifet eksikliğinden. Allah'ın azizin züntikam olduğunu bilsek hakikaten hiçbir günah işleyemeyiz. Korkarız. Ödümüz patlar. Ama bugün Allah kerim diyorlar. Hem bir de hani ayette geçiyor ya, sakın diyor sizi o aldatıcı şeytan Allah'ın affıyla sizi aldatmasın. Adam haram işliyor. Allah kerim. Yani Allah beni affeder. Ya garanti mi var? Bir belge mi var elinde Allah'ın affedeceğine dair? Ya o günahı işlerken, haramı işlerken
ölüversen
ne olacak?
Tevbe edecek vakti bulamazsan.
Ya kullardan korkuyoruz değil mi? Bir efendim yani, bir güçlü insana bir laf söylemekten korkuyoruz. Onun aleyhine bir işlem yaparız da bizi yakalar diye korkuyoruz. Ama bize her nefeste binlerce ihsanda bulunan Rabbimizi, yani bu ne bir cehalettir artık söylemek bile istemiyorsan.
Türlü nimetlerine, vermiş olduğu nimetlere binlerce kez belki hayatımızın sonuna kadar binlerce secdeyle şükredeceğimizi
yerde
yapmıyoruz. Bu sefer tam tersini yapıyoruz. Bu sefer de şükretmek yerine nankörlük yapıyoruz.
Yani mesela oturuyor sofraya, öf bu ne biçim yemek diyoruz. Değil daha mi? Dün de bu yemeği yedik diyoruz. Az pişmiş, çok pişmiş, bilmem her gün şu mu olur. Yani her anımız, yani hava sıcak oluyor, öf be hava çok sıcak diyoruz. Soğuk oluyor, ya amma da soğudu falan diyoruz.
Bahar geliyor, yazı özlüyoruz. Yani ikisinin arasını Cenab-ı Allah nasip ediyor.
İnsan,
baharı veriyor, bu sefer diyoruz ki yaz olsa falan
insan
diyoruz.
İnsan ne kadar zalim ve cehul, sanki para ödemiş de dünyaya gelmiş. Her şeyin bedelini ödemiş de hesap soruyorsun sanki. Ya kime hesap soruyorsun? Ne bedel ödedin de geldin bu dünyaya? Gözünü Allah verdi, elini Allah verdi, ayağını, aklını. Sen bunları onun yolunda kullanıp şükür yolunda kullanacağına, bir de bu verilen nimetlerle Allah'a o dille, Allah'ın verdiği o dil, yani bir et parçası ama ne kadar mahir, ne kadar güzel böyle anlaşıyoruz.
Iyi,
ne büyük nimet.
Evet.
Bir gün bakalım dilimizi bağlayalım. Bir gün gözlerimize şöyle bir tülbent bağlayalım da
hadi bakalım.
Bugün ben ama oldum diye bir yürüyelim bakalım. Ne kadar zor hayat. Bir tırnağımız yani yara oluyor değil mi? Ne kadar elimiz cebimize girmiyor. Yani bir şey alırken takılıyor. Bütün bu mükemmel vücut verilmiş bize. Biz de o dili Allah'ın nimetlerini eleştirmek için, nankörlük yapmak
İnkar
için kullanıyoruz. Ayakları yanlış yere gidiyoruz. Kulakları efendim Allah'ın istemediği sesleri, müzikleri dinlemek için kullanıyoruz.
Beynimizi Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu şeyleri inkar ederek yok evrim teorisi şu bu filan diye bunları harcıyoruz.
Zaten onlara hiç girmiyoruz. Değil mi? O değil münafıkların ya kafirlerin yaptığı işler. Evet,
Allah'ın verdiği beyni bile bu şekilde kullanılıyor.
Hani maalesef. Bizim kendi camiamız evet. içinde bile ne kadar beynimiz israf oluyor, gözümüz israf oluyor, kulağımız, elimiz, ayağımız, paramız, maddi imkanlarımız. O yüzden Allah-u Teala hepimize akıl fikir versin. İmam Rabbani Hazretleri'nin bu sözlerine kulak verelim de bu tür nankörlüklerden kendimizi koruyalım inşallah.
İnşallah hocam. Mektubumuzu bitiremedik hocam bu programda da. Artık bir sonraki programa kaldık. Güzel mesajlar var çünkü. İnşallah bir sonraki programda devam edelim.
Eyvallah hocam. Diyorum inşallah. Allah-u Teala bu okuduklarımızı amel etmeyi nasip etsin. Amin hocam. Önemli olan yani iyi anlamak, anladıklarımızı inşallah amel etmek.
İnşallah. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Hacegan'dan Mektuplar programının da burada sonuna geldik. Yeni bir programda yine sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. O ana dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.